أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Geçen hafta zeyl dediğimiz kısma başlamıştık. Biz bitirmeyi hesap ederken mevzu uzadı. Kısaca bir girizgah da bulunduk. Şimdi hatvelere inşallah geçeceğiz. Bu hafta bu dersi bitireceğiz. Allah ömür verirse bir dahaki hafta da İşaratül İcaz'daki genel manada kaderle ilgili kısmı bir özetleyeceğiz. Hafızaları tekrar yenileyeceğiz. Orada biraz daha komprime, yani hülasa halinde üstadımız bütün kader meselesini nazara vermiş. Çok faydalı bir ders. Yani bütün aşağı yukarı 15 derslik bir programı özetlemiş olacağız. Gelecek cumartesi inşallah. Şimdi Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak yolların özelliğinden bahsetti. Kısaca en genişi, en selametlisi, en kısası. Yani işte nefis terbiye ederek Allah'a yaklaşma metotları ve yolları. Bir de letaif-i aşere dediğimiz ruha bağlı duyguların terbiyeden geçerek Cenab-ı Hakk'a yaklaşım. Bu kelam tarzında, felsefe tarzında, tasavvuf tarzında da ayrı ayrı meslekleri var. Üstad Hazretleri bir cihette mucit, bir cihette müceddit olması noktayı nazarından meseleye baktığımızda bu zamanın böyle seyir olan evladı diyor. Yani meşakkatli yola girmeye talip olmayan, her şeyi kolaydan öğrenen, kolaydan ele geçiren ve buna alışan insanlarını da böyle meşakkatli yollara, maneviyat açısından tabi etmek, ya o merhaleleri geçirmek çok zordur. Çamaşırını makine yıkıyor, yemeğini makine yapıyor, değil mi efendim? Uzaktan kumandalı arabalara biniyor, ısıtmalı evlerde yaşıyor. Maneviyat noktasında gelişmeye gelince eski usul gidilsin. Buna kimse dayanamaz, tahammül edemez. Burada da bir kolaylık, burada da bir genişlik, burada da bir suhulet lazım. İşte Kur'an'dan istifade ettim diyor. 4 hatveden ibaret en kısa, en selametli, en geniş yol bana ilham edildi diyor. Onu da üstadımız burada nazara veriyor. Şimdi devam edelim hatvelere. Birinci hatvede, adımda. Fela tüzekkü enfüsekum ayeti işaret ettiği gibi. Yani nefsinizi temize çıkarmayın. Nefsinizi ayıpsız, kusursuz telakki etmeyin. Çünkü ayetin devamında sizi yaratan Rabbiniz hangi merhalelerden geçtiğinizi, nerelerden geldiğinizi çok iyi biliyor. İki, halinizi de biliyor. İnsanlara ifade ettiklerimiz, konuştuklarımızla iç alemimiz, gönül dünyamız örtüşüyor mu acaba? Değil mi? İnsanlar beni güzel, kemale sahibi görebilir. Fakat benim iç alemde gizlediklerimi Allah biliyor. Nefis demek bu. Yani iç aleminizi, gönül dünyanızı, hangi noktada samimi olduğunuzu da biliyorum. Neye nefsinizi temize çıkarıyorsunuz? İstikbal açısından geleceğiniz ne olacak? Nasıl bir istikbal beklentisi içerisindesiniz? Yani istikbal bize neler yaşatacak? Bunu da bilemiyorsunuz. Maziniz bir damla su yüzüne bakılamayan diyor. Mazimiz öyle değil mi? Şimdi diğer latif ve duygularımızın toparlanıp geldiği alanlara baktığımızda Allah'ın sayesiyle onun kudreti ve tasarrufu altında insan olarak yaratılmışız. Malzememiz ortada. Maziye baktığımızda gururlanacak bir halimiz yok. Nefsimizi temize çıkaracak bir özelliğimiz yok. Hep Allah'ın lütfu, hep onun ikramı ve iltifatı. Şimdi zevahire, hale baktığımızda da kendi aranızdaki münasebetler ayrı, benimle münasebetleriniz ayrı. Niyetler, iç alemler, gönül dünyaları, onu ben biliyorum. Diğer insanlar da bundan habersiz. Ama bizi makam sahibi, mertebe sahibi bilebilirler. Buralara kadar bilen. gönlünüzden, kalbinizden geçirdiğinizi, niyet ve hal ve ahvalin meyillerinizi bilen Rabbinize karşı nasıl nefsinizi temize çıkarabilirsiniz ki? Hangi hadle, hangi hukukla, hangi kemalatla? Bak bize bir şey bırakmıyor yani. Şimdi kader açısından baktığımızda üstadımız böyle nefsini terbiye etmiş. Şimdi devam edelim. Bu ayet birinci katveye. Önce nefiste hiçbir şey bırakmıyor. Yok ki neyin müdafasını yapalım. Tezkiye-i nefs etmemek. Kimse nefsini temize çıkaramaz. Kusursuz telakki edemez. Peki neden tezkiye-i nefs etmemek? Niçin Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bunun üzerinde duruyor? İnsan yapısı, fıtratı, cibilliyeti itibarıyla nefsini sever önce. Başka? Nefsine faydalı olanları sever. Bak bak, daire daire böyle gidiyor. Allah dine hizmeti, önce nefis öyle nazara verir. Ne çıkarım var, ne menfaatim var. İbadette, fazilette ve kemalatta nefis kendine bir pay çıkarıyor mu acaba? Buradan vuruyor yani. Hatta şeyi bırakalım. Heves ve arzular, iştahları. Yani ibadette de, ilimde de, fazilette de insan ne yapabilir? Nefsinin oyununa gelebilir, Allah korusun. Ayakları kayabilir. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever, kendini sever. Başka her şeyi o sevdiği kendini ve nefsine feda eder. Dikkat edin bütün yapılanmalara, dikkat edin bütün muamelatlara. Bunun merkezinde ne vardır? Üstadın bu nazara verdiği konu vardır. İnsan yapısı itibariyle kendini sever. Nefsin arzu ve iştahlarını sever. Ondan sonra sevdikleri de bu sevdiklerime ne kadar yakın, ne kadar bununla münasebeti var, bunu nazara verir. Ama işte bizi bu tehlikeden kurtarmak için hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayrün nas enfa'uhum linnas. Hayırlınız tüm insanlara faydası dokunandır. En son kendinizi düşünün. Niye? Kainatta kendini düşünen bir nesne var mı? Hep kendine çalışan bir mahluk var mı? Bir tane örnek gösterebilir misiniz diyor. Kainatın hizmet ettiği insan bu kainatın sistemini boşa çıkaramaz. Kendine hizmet için yaratılmamıştır. Başkalarını düşünüp sonra kendini düşünme mecburiyetindedir. Bu sebepten dolayı vakıf mallarına itina bizim kitaplarımıza özellik ve güzellik olarak girmiştir. Herhangi bir istilada önce umuma ait mallar, umumun menfaatine ait mekanlar muhafaza altına alınır. Ondan sonra şahsi şeyler düşünülür. Onlar devreden çıktı mı şahsi kemalatın bir değeri, şahsi büyüklüğün bir enteresanlığı kalmaz. Bayrak umumun neyidir? Alemidir, işaretidir. Bayrağa zarar geldi mi? Filamalar kalır mı? Benim evimin tapusu kalır mı? İşimin hiçbir kemali kalmaz. Ama zahiren bayrak bana faydalı değil gibi görünüyor. Hiçbir menfaati yok gibi görünüyor. Muamelatta kendime ait olan, menfaatli olan işler ondan daha önemli telakki ediyorum. Ha, burada gaflete düşmeyeceğiz. Yeri geldiği zaman onu muhafaza, beni muhafazadan daha önemlidir. İşte topraklar için, akıl için, din için, bakın dikkat edin, namus ve şeref için, hürriyet için ödenen bedellerin altında ne var? Bu var. Adam zatını feda ediyor. Toplumun hukukunu muhafaza için. Başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini metheder. Örnekleri var mı? Firavunlar, Nemrutlar. Sadece o zamanda mı var? Şimdikiler daha dehşetli. Gene o zamanı Firavun'un ehli alkışlıyordu. Şimdikileri tüm dünya alkışlıyor. O olmasaydı, onun sesi olmasaydı, onun güzelliği olmasaydı, onun çevresinde dolanlara bakın. İşte geliyor ayet-i kerim, üstad birazdan nazara verecek. Yani Allah korusun, insan mabuttan fazla, en fazla itibar ettiği, tapma derecesini hürmet ettiği ikinci mabudu Allah'tan mada hevasıdır. Evet, hadis-i şerif var bu hususta. Allah'a itibar edilir, Allah'a ibadet yapılır. Değil mi? Allah mabuttur. Ondan sonra haşa o makama liyakati olmadığı halde insanlar arasında his ve düşünce ve muamelat açısından onun makamına çıkarılacak ikinci sahte mabut Sahte ilah hevadır. Heva nefsin boş arzularıdır. Heva nefsin herhangi bir günaha yönlenme şekli ve özelliğidir. İnsan ya hevadan alacak ya hüdadan alacaktır. Hüdadan beslenmezse heva devreye giriyor yani. Demişler ya hevaya, nefse niçin heva denmiş? İnsanı berhava ettiği için demişler. Evet, dağıtır adam. Mabuda layık bir tenzih ile nefsini meayipten, noksanlıktan, kusurdan tebriye eder. Allah'a ait olan bu özelliği kendini tebriye. Yani kusurdan muhafaza noktasında gayret gösterir. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. İşte kaderde bu noktada sapıyor. Kaderde de sıkıntı neydi? Kötülükleri haşa kadere, kemalatları kendine. Kaderle münasebeti çıktı. Nefis burada bizim ayağımızı kaydırıyor. Heva burada tamamen menfi işliyor. Yani Cenab-ı Hak kusurları sizden bilin, kemalatları benden bilin diyor. Kaderde bu dersi öğrendik değil mi? Bu güzelliği öğrendik. Ama heva ne diyor? Nefis ve iştah ve arzu bütün güzellik ve kemalattan nahak yere bizim noksan ve kusurluklar veya diğer eksikler de kime ait? Haşa kadere ait, o yaptırıyor. Ya böyle ayakları kayan mezhepler var, meslekler var. Büyük ulemaların böyle ayakları kaymış. Koca bir mezhep gitmiş. Şeytan bizi dinler mi? Onlar dayanamamış. Nefsine perestiş eder tarzda şiddetle müdafaa eder. Tapar gibi nefsini ve ihtiyacını veya menfaatini öyle takip eder ki orada mücadeleler, orada münakaşalar, orada birbirini helak ettirmeler gündemde. Bugünkü dünyanın fotoğrafı, atmosferi bunun en güzel delilidir. İş şimdi artık şahsileşmeden çıkmış, değil mi? Devletler haline gelmiş, rejimler haline gelmiş mücadele, menfaat çıkarı noktasında bloklaşmış. Evet, küresel hale gelmiş. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabudu hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek men ittekaze ilahı heva, nefsini ve nefsinin arzularını ilah makamına çıkarıp hep onun etrafında dönen bir cemiyet, bir topluluk meydana gelmiş. Bu cemiyet ve topluluğun insanlığın hakikatini, esasını, insanlığın menfaatini düşünmeye ne zamanı kalmış ne de zekası kalmıştır. Bunlar az olunca, diğerleri çok olunca, bir de onlar tahribat yolunu seçince ehli imanın işi biraz zor. Bu sebepten dolayı Allah'ın yardımına, meleklerinin tahşidatına, dualarının kabulüne ihtiyaç vardır. Bu sebepten dolayı sadece maddi tedbirler, sadece vesile noktasındaki çalışmalar kifayet etmiyor. Her zaman hakikat ehli azınlıkta kalmıştır, diğerleri çoğunluktadır. Elan da öyledir. Peki muvaffakiyet niçin buralarda olmuş? Allah'a dayanma, ona yalvarma, değil mi? O dua musluğunu işletme, bu nefsin işte bu şeyini, hile ve kudalarına karşı Allah'a nokta istinat kabul etme, müminlerin az da olsa muvaffakiyetine sebebiyet veriyor. Önemli bir maya, mühim bir hamur oluyor burada. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Her yerde kendini görüyor. Yani ne demek? Kendini görürse ona iltifat ediyor. Her yerde kendini beğenenler olursa ondan alaka duruyor. Şimdi İmam Ali radıyallahu anh bir rüya görüyor. Bu rüya çok enteresan. Rüyanın tesirinden epey müddet kurtulamıyor. Daha sonra tabirin Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. Yani tabirini almak için anlatıyor. Ya Resulullah diyor, bir rüya gördüm, haftalarca onun tesiri altındayım. Nedir gördüğün rüya? Tam bu zamanı anlatıyor işte. 3 tane kaynayan kazan. 3 tane. Altında, üçünün de ateşi yanıyor. Sağında ve soldakiler, sağ ve soldakilerde su var, ortadakinde su yok. Üçünün de altında şiddetli ateş yanıyor. Yanan ateşten dolayı sağ ve soldaki kazanların suları kaynıyor, tebahür ediyor, buharlaşıyor. Buharlaşınca birbirine su alışverişinde bulunuyorlar. Hangisi az olursa, hangisi çok olursa o ona yardım ediyor. Bu su alışverişlerinde ortadaki kazanın içine bir damla su düşmüyor ki harareti dinsin. Od altında yanan ateşten dolayı kızarmış. Demirin aynı şeyde ocakta kızardığı gibi. Bir damla su nasip olmuyor ona. Onlar ikisi birbirine yardımcı oluyor diyor. Ya Ali diyor, bu ahiretteki, ahir zamandaki ümmetimin hali ve ahvalidir. Yani ümmetimin ahir zamanda varlıkları, güçleri ve zenginleri birbirlerine yardımcı olacaklar. Birbirlerini destekleyecekler. Birbirlerinin arkasında duracaklar. Halbuki Allah nimeti, serveti ve makamı ihtiyaç sahiplerine, fakir garibanlara yardımcı olmak için verir. Öyle birbirlerini destekleyecekler ki fakir fukaranın eline bir şey geçmeyecek ki açlığı, ızdırabı, fakir zarreti dinsin. Ortadaki kazan da garibanların, ümmetimin, yoksullarının özelliğidir diyor. Ya, enteresan ya. Bakın düğünlerimize, bakın toplantılarımıza, bakın protokol şeylerimize, görüşmelerimize, bakın misafirliklerimize, bakın hal hatır sormalarımıza. Arada ezilenler kim? Bunu Müslüman, inanan insanlar. Devletlerde de böyle. Güçlü devlet güçlüyü destekliyor. Gariban devletin, gariban toplulukların, biçarelerin, değil mi? Hakkı hukuk ortada zayi olup gidiyor. Hukuklar, işte servetler, adalet mekanizmaları, değil mi arkadaşlar? İmkanlar kimlerin arasında paylaşılıyor? Evet. Yani kendini bilir, kendine güvenir, kendini görür, kendini beğenir. Kendisini görmediği, kendisini bilmediği, kendisini beğenmediği atmosferde onlar bulunmazlar. Menfaatleri, menfaat çarkı üzerine kurulmuş bu medeniyet, bu toplum, o da canavar haline gelmiş. İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri nasıl nefis temizlenecek? Bu nefis bu sıkıntıdan nasıl kurtulacak? Nasıl yani hevasına ilah gözüyle bakmayıp da Allah'a abd nazarına, abd olma nazarına intikal edecek? Tathiri, temizliği, tezkiyesi onu tezkiye etmemek, tebriye etmemektir. Temiz görmemek, necis görmek, kirli görmek, pis görmektir diyor. Böyle bakarsak dokunmayız. Böyle bakarsak bize faydası olur. Gübre gibi. Gübre cebde taşınmaz, yanında durulmaz, değil mi? Saklanmaz. İnsan nefret eder, uzaklaşır. Ama yaratılmış, ha, hikmeti var. Onsuz da gül sağlıklı yetişmiyor. Hikmeti var işte. Gül yetiştirmede kullanılır. Arazide, bostanda, gülistanda hizmet eder. Ama insan ondan beraber olamaz. Onu methedemez. Onu tezkiye edemez. Onu temiz diye addedemez. Onun kirliliği iş yapacaktır. O kirli olduğu müddetçe fazilete destek olacaktır. O çirkin olduğu müddetçe gübre olacaktır. O hakir olduğu müddetçe gülleri yetiştirecektir. Onu temize çıkarttık mı gülü onun mertebesine sokarız. Necaiş ederler. Yer değiştirirler yani. Birinci hatvede bu. Nefse öyle bir sille ve darbe vuruyor ki bitiriyor yani. İkinci hatveye geliyor. Ama bu nefis terbiye olmuş diyelim. Bazı güzellikler ve kemalatlar ondan sudur edebilir. Bak şimdi. Zatında, kendi zatında çirkin, necis, değil mi? Dokunulması bile mahsurlu olan bir özelliği var, yapısı var. Ama bazı şeylerin gelişmesinde, tali ve terakkisinde merkez oluyor, esas oluyor, zemberek oluyor. İkinci hatveye geldiğimizde ve la tekunu kellezine nesullaha fensahum enfusahum dersini verdiği gibi. Yani onlar Allah'ı unuttular. Cenab-ı Hakk'ı nazara almadılar. Onu hesaba katmadılar. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Ya ne demek kendilerini unutturdu? Niçin yaratıldıklarını, hangi amaçla dünyaya getirildiklerini, hedef ve maksatlarını bilmeden nereye gittiği belli olmayan bir topluluk halinde dolanıp duruyorlar bu dünyada. Evet, bir maksat var, bir gaye var, bir hedef var. İnsan kendini unuttu mu ne yapar? Hedefini de unutur. Kendini menfaatın çarkı içerisinde yoğuran, kendini menfaatın zebunu bilen, kendini nefsin ve iştahların arzusunun kölesi telakki eden bir adam unutmuştur kendini. Yüce gayeler, ulvi makamlar, değil mi? Teali ve terakkiler, füyüzat, maneviyat, ibadet bunun semtine uğramaz ki. Niye? Maksat ve gayesini bilmiyor. niçin yaratıldığını farkında değil. O zaman menfi şeylere hizmet ediyor. Ettiriyor yani Cenab-ı Hak. Ettiren o ama vesile olan ben. Kendini unutmuş. Kendinden haberi yok. Ölümü düşünse başkasına verir. Bana gecinden ver ya Rabbi. O ölen de demin öyle diyordu. 3 gün evvel, 5 gün evvel. O da bir cenazenin arkasına gitmişti. Birilerinin cenaze namazını kılmıştı. Nereden geliyorsun? Valla bize gecinden versin. Bir cenazeden geliyorum. Sıra geliyor. Yaş ilerledikçe sağımızdan solumuzdan gitmeler, kaybolmalar ortada. Ecel celladını kime, nasıl, ne zaman selam vereceği bellisiz. Değil mi? Genç ihtiyar farkı yok. Var mı? Yok. Cinsiyet farkı yok. Irk farkı, coğrafya farkı. Her gün 500 bin insanın çekilişi yapılıyor. Her gün 500 bin insan. Bir yerden gitse büyük felaket, büyük deprem, büyük afet deriz. Ama farklı yerlerden gittiği için dikkatimizi çekmiyor. Her gün Allah bir şehir yıkıyor, bir şehir yapıyor. Fena ve zevali görse kendini almaz. O hastalanmış, o gitmiş, onun serveti gitti, onun devleti gitmiş. Fark etmez ki, bizimki de bir gün gidecek. Biz de o cinsteniz canım. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak. Bak burada nefsimizi unutuyoruz. Bir hizmette, bir fedakarlıkta, bir fazilette, değil mi? Unutmak. Fakat ahzı ücret ve istifadeyi huzuzat makamında nefsini düşünmek. Ehli dünyanın tam özelliği bu işte, ehli gafletin. Bir menfaat tevziinde payını kimseye kaptırmaz. Bir kuruşun hesabını sorar, hayatını feda eder. Ama fazilet noktasında, fedakarlık cihetiyle kenara çekilir, onu başkası yapsın. Hatta üstadımız diyor, tembel adam çalışkanı sever. Niye? Çalışsın, çalışsın ki iş hafifletsin. Sen de çalış. O nimet, o fazilet sende de olsun. Halbuki insanlar fazilet noktasında veya menfaatinin dışındaki yaptıkları işlerle Rabbine yaklaşırlar. Diğeri zaten vazife. Şurada diyelim beraber yaşıyoruz. Herkesi bir görev tereddüt etse o nedir? Vazifemizdir. Onun dışında yaptığım benim için nedir? Fazilettir. 5 vakit namaz Allah'ın emridir. Kul nafilelerle Allah'a yaklaşır. Yani nafilelerle imtihana çekileceğiz. Zekat Allah'ın emridir. Zekat veren bir adam hayır yaptım diyemez diyor. Zekatın dışındakiler iradeyle yapıyoruz. İşte onunla Allah'a yaklaşıyoruz. Sevaplar, faziletler oradan geliyor. Fena ve zevali görse kendini almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutur. Fakat ücret almak ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, düşünüyor bir de ne yapıyor? O payı da kimseye kaptırmıyor. Nefs emmarenin muktezasıdır. Emmare nefsin peşine düşüp, yani terbiye edilmeyen nefis, yontulmamış nefis dediğimiz, her zaman günahlara iten ve götüren nefis, her zaman menfaatini düşünür, onu kimseye kaptırmak istemez. Nefsini yenen, nefsini alt eden ise, bu noktada kendini geriye iter, fazilette, kemalette, sadakatte veya feragatte öne çıkar. Sahabeler bunun en güzel örnekleri. Harp olacak yani biliyor. Gidiyorlar netice itibariyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhte Harbi'ni değil mi? Orduyu gönderirken önce diyor sancağı, bayrağı kim alsın? Zeyd bin Harise. Hatırlayın. Ona bir şey olursa Abdullah bin Revaha. Yok. Cafer bin Ebi Talib. Ona bir şey oldu mu Abdullah bin Revaha. O da şehit olursa aranızdan birini komutan olarak seçin diyor. Tedbir de çok enteresan. Üçünü kendi, yani bunlar belli gidiyorlar. Gidecek demek, şehit olacak demektir. Emr-i Nebevi ile sancağı Zeyd bin Halis'e alıyor. Düşmanın içine dalıyor. Şehit oluyor. Sıra Cafer bin Ebi Talip. Amcasının oğlu. O kılıncı alıyor, sağ eli kesiliyor. Sancağı alıyor. Kılıçtan sağ elini kesiyorlar. Sancağı sol elini alıyor, onu da kesiyorlar. Ve şehit oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhte Harbi'ni naklen anlatıyor Mescid-i Nebevi'de. Emrim üzere diyor, sancağı Zeyd bin Harise aldı, düşmanın içine daldı. Şehitlik Cenab-ı Hak nasip etti. Sonra Cafer bin Ebi Talib aldı. Sağ elini kestiler, sol elini aldı. Onu da kestiler, o da şehit oldu. Sonra diyor bekliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Abdullah bin Revaha, sıra ona geliyor ya. O da zengin bir sahabi. Hanımları var, köleleri var, serveti var, bağı var, bahçesi var. Ya ben de gideceğim hani. Ya Resulullah ne oldu? Tereddüt mü var? Niye harbi anlatmıyorsun? Neticede diyor, nefsini ikna etti, o da sancak aldı diyor. O bir arada şey etmiş o. Nefsiyle mücadele ediyor, o da şehit oldu diyor. Onun mücadelesi de şu, şeytan önüne geçiyor. Öleceksin bak, diğerleri gitti. Bu da senin için mukadder bir yol. Kölelerin var, servetin var. Bir an tereddüt, daha sonra vazgeçiyor, hanımlarını boşuyor, kölelerini azat ediyor, bütün servetini de Resul-i Kibriya'nın nam hesabına bağışlıyor. Nefsinin tereddüdünü giderdi, o da şehit oldu. Sonra bana onların ahirette makamları gösterildi diyor. Hepsi cennete gitmiş. Cafer İbni Ebi Talib'e iki kolu kesildiğinde Cenab-ı Hak ona iki tane kanat nasip etmiş. Cennette uçuyordu. Cafer-i Tayyar oradan geliyor. Allah hepsine köşk yapmış. Kökleri çok mükemmel içerisinde yaşıyorlar. Abdullah bin Revaha'nın köşkü biraz esik, biraz da eğriceydi. Niye? Tereddütlü cennete girdiğinden dolayı Allah'ın köşküne ufak bir şey etmiş yani. Tadilat yapmış diyelim. Sahabenin şeyi bu. Tereddüt olunca öyle. Tabi bizlerin makamı onlar gibi değil elbette yani. Biz tereddütten ziyade vazgeçeriz, yazarız, çizeriz. Allah bize sıkıntı ve bela vermez. Orada ufak bir tereddüt, bir dakikalık bir tereddüt cennetteki planı ne yapıyor? Hemen değiştiriyor yani. Sahabenin şeyi bu. Sonra yerleri onların yerine, değil mi? Kimi seçiyorlar? Evet, Halid bin Velid makama geçiyor ve biiznillah muzafferiyetle muharebe neticeleniyor. Allah hepsinin şefaatine bizleri mazhar eylesin diyelim. Evet. Şu makamda tezkiyesi. Peki nasıl tezkiye edilecek nefis? Yani şimdi insan Cenab-ı Hak'tan gaflet ediyor. Evet, nefsimize ne kadar terbiye etsek de hayat boyu böyle gitmiyor. Allah'ı unutmanın da mertebeleri var. Ehli küfür hayatı boyunca kabullenmiyor zaten. Bir kısmı var ki kabullenmediğinin iddiasını yapıyor. Davasını güdüyor. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın yokluğunun mücadelesini veriyor. Değil mi? Bir kısmı var ki kabul ediyor fakat icabını yerine getirmiyor. Bir kısmı vardır ki kabul ediyor. Muamelat noktasında neyi vardır? Eksiği vardır. Yani arada bir tereddütlere girebiliyor. İlahir. Bazıları tereddüdü de yoktur ama yani hayat hep istikrarlı devam etmeyebilir. Bunun da çeşitli şekilde unutmanın şeyleri de bu yani, özellik ve mertebeleridir. Herkes burada kendine ait nasibini alıyor. Peki şu makamda tezkiyesi, tathiri ve terbiyesi şu haletin aksidir. Yani nisyan, nefs içinde nisyan etmemek. Evet, nefis kendini nerede unutacak? Normalde nerede unutuyor? Değil mi? Fazilette unutuyor. İbadette unutuyor. Gayrette unutuyor. Yardımda unutuyor. Bak mesela fedakarlıkta unutuyor. Ama menfaat noktasındaki meselelerde şiddetli mücadele ediyor. Bunun tersini yapacağız. Menfaati meselede de geri adım atacağız. Vazgeçeceğiz. Ama faziletle ilgili, fedakarlık ilgili konularda ise nefsi koşturacağız. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevte ve hizmette düşünmek. Üçüncü hatvede ma esabeke min hasenetin feminallah. Size bir iyilik, bir güzellik, bir hayır gelirse ve isabet ederse, sizden böyle bir şey sadır olursa onu kimden bilin? Allah'tan. Ve ma esabeke min seyyiatin femin nefsik. Bir kötülük, kusur da, bir yanlışlık da sizden sudur ettiği zaman onu Allah'tan değil, nefsinizden bilin. Bak, kaderin planı, esası ayete istinad ediyor. Peki üstad niçin bunu üçüncü katveye almış? Nefsini terbiye eden veya dem Cenab-ı Hakk'ı unutmayan nefis güzellik ve kemalat ortaya koyduğu zaman onu kendinden bilebilir. Bu da bir kayıptır. Bir darbe de buradan vuruyor ki hayır, Güzellik cemalatlar kaderdendir, Allah'tandır. Fenalıklar bizdendir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emirleri, kainatın yaratılışı bizim dizaynımız. Peygamberlerin gönderilmesi, bütün sistem hayır üzerine kurulmuş. Hayır merkezlidir. Güzellik ve kemalat merkezlidir. Bu kainatta şer yapılmaz. Bu kainatta çirkinlik olmaz. Olursa bunun müsebbibi insanlar ve biziz. Nefsimiz yani. Bütün özellikler, bütün yapılanmalar değil mi? Fazilete, kemalata, hayra müstenittir. Bu hayırlı, faziletli, mükemmel alemden şer çıkıyorsa bunun müsebbibi insanın nefsi, iştah ve arzularıdır. İşte bu üstad bu meselede işi bu anlamda izah ediyor. Nefsin muktezası daima iyiliği kendinden bilip fakir ve ucbe girer. Nefis de bunu yapıyor. Bir iyilik olduğu zaman onunla gururlanıyor. Bu fazilet bana yeter. Bu hac bana kafidir. Şu umre bana kifayet eder. Mesela bu kitabı telif ettim. Bak üstad şimdi burada bir külliyat telif etmiş. Onun da nefsi var. Bu hisler ona da gelebilir. Kendinden örnek veriyor ki bize güzel numune imtisal olsun. Bu katvede nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp kusurluk, noksanlık, aziyet ve fakrı görüp bütün mehasin ve kemalatını Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp fakir yerinde şükür, temeddüh yerinde hamd etmektir. İnsan bir kemalata mazhar olduğu zaman, onda bir hayır ve iyilik meydana geldiğinde bilecek ki onu yapmakta güç, takat, zafiyet değil mi? Yani hiçbir şey yok yani. Bütün zafiyet, kusur ve eksik ve noksanlık kendindendir. Ama yapılan işlere baktığımızda faziletli ve kemalatlı işlerdir. Ben bunu yapamam. Nefsim buna zaten muhalif. Hangi güçle, hangi takatla bunu yapacağım? En kolay işimiz ibadet, 4-5 vakit namaz kılıyoruz. Vakti getiren, suyu yaratan, atmosferi etrafımızda tutan, ciğerlerimizi çalıştıran, kan damarlarında değil mi, kanın cevelanını temin eden, sinir sistemlerimizi harekete geçiren, nasıl namaz kıldık, nasıl namaza sahip oluyoruz? Zengin adam zekat verecek, onu hayır yaptım diye kabul edemez. Veren Allah'tır o. Yani ağaçtan meyve verdiği gibi senden de para veriyor. Farkı ne ki? Şuursuz ağaç bunu yapıyor, sahiplenebiliyor mu? Elma mı önemli, para mı önemli? Elma parayı satın alır, para elmayı satın alamaz. O paralar nereden meydana geliyor? Allah'ın verdiği nimetlerin, değil mi? Bir şekilde evrağa çevrilmiş halidir. O nimetler olmasa kim parayı kazanacak? Paranın gücü elmayı yapmaya yeter mi abi? Bir koyun sütüne sahip olamıyor, ben yaptım diyemiyor. İnsan hangi yaptığı iş sütten daha değerli, baldan daha değerli, ağacın yaptığı sanattan daha değerli ki onunla teferun ediyor, gururlanıyor veya firavunlaşıyor aşağı. Ya buradan baktığımızda nefiste hiçbir şey yok kusurdan, noksandan başka. Ha bu kusura noksanlıkta ne yapıyor? Bu güzelliklerin aksetmesine sebebiyet veriyor. Yani karanlık ne kadar zulmetli olursa, şiddetli olursa, ışık o kadar mükemmel göründüğü gibi. Allah bu zavallı ve biçare insanlardan böyle şeyler ortaya koyuyorsa insanlar buna sahiplenemez. Bunu bir lütuf, bunu bir nimet olarak telakki etmelidir diyor. Bu katvede nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aciz ve fakrı görüp bütün mehasin ve kemalatını Fatır-ı Zülcelal tarafından ona bir ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp fakir yerinde şükür, gururlanacağımıza şükretmek, temeddüh yerinde, kendini met etmek yerinde Allah'a hamd etmek. Ya Rabbi bunu benim sayemde, benimle gösterdin. Başkasını da kullanabilirsin. Diye ona, yani namzetlik noktasında Allah'a karşı hamdi artırmak. Şu mertebede tezkiyesi kad eflaha men zekkaha, nefsini günahlardan, ayıplardan değil mi? Kurtaran, temizleyen, nefsini terbiyeden geçiren insan felaha erer. Nefsini o şekilde kullanan değil, nefsinin bu kusur eksiklerini görerek terbiye edip geliştiren insan felaha erer. İflah olur, iflah olur yani o anlamda. Çünkü aksi halde nefsi olmayan mahlukatın terakkisi söz konusu değildir. Gelişmeleri söz konusu değildir. Bak meleklerin nefisleri yok, makamları sabittir. Ama insanların nefis olduğundan dolayı ilk yaratılan insan değil mi? Ayakta durmayı bilemiyordu, elbise giymeyi. İnsanlar ilk yaratılan vahşet ve bedeviyet dönemi yaşadılar. Şimdiki insanların yaptıkları işlere bakın. Bilgisayarlara bakın, televizyonlara bakın, uzay gemilerine bakın arkadaşlar. Tıplara bakın. Bu nedir işte? O verilen nefsin, o beğenmediğimiz nefsin, çirkin gözüyle bakılan o nefsin bize dolayısıyla ikram ve iltifatıdır. Bu noktada hangi insan olursa olsun gerek maddi gerek manevi gelişmelerde nefsine güvenen, ona itimat eden o inkişafları sağlayamaz. Bak kitapların aralarında ölen felsefeciler var. Felsefede bir makam. Aklı geliştirmek bir nedir? Kabiliyettir, liyakattir. O ne yaptı? Bak nefsinin icabını değil. Nefsini orada gübre gibi kullandı. Ömürleri kitapların aralarında tükendi gitti onların. O makamlara çıkmak kolay bir şey değil yani. Maddeten de böyle. Varlık sahibi insanlara bakın. Rahatını düşüne düşüne oraya gitmemişlerdir. His ve arzularını değil. Onlar baya nefsini o anlamda terbiye etmişlerdi. O da bir başka terbiyedir. Maneviyatta da bunun bir başka şekli var. Nefse uyarak değil, nefse muhalefet ede ede insanlar gelişir. Çalışkan bir insan. Değil mi? İyi bir doktor nefsine muhalefet ederek o noktaya gelmiştir değil mi? Nefsine uysa okula gitmez. İştah ve arzularını takip eder. O fedakarlık maddi ve manevi gelişmenin zembereğidir. Maneviyatta da böyledir, maddiyatta da böyledir. Demek ki nefsi temize çıkartmak değil, nefse muhalefet etmekle maddi ve manevi terakkiler oluyor. Avrupalı gelişiyorsa adamlar çalışıyor işte görüyorsunuz. Yani hakikaten çalışıyorlar. Bizde maddi manada imkanlar, gelişmeler söz konusu olmuyorsa biz o noktada nefsimize uyuyoruz. Değil mi? Nefsimizi rahatlattığımızdan dolayı da yani şeyimiz, maddemiz çöküyor. Bu terazinin iki kefesi gibi. Yani bu da felaha erme, maddi ve manevi olarak düşüneceğiz. Nefsini ezen, nefsini terbiye eden, nefsinin yaratılış hikmetine göre hareket eden insanlar maddi ve manevi ne yaparlar? Felaha gider, iflah olurlar demek. Evet, şu mertebede tezkiyesi kad eflaha men zekkaha sırrıyla şudur ki kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde, gınasını fakırda bilmelidir. Peki nefis ne yapıyor? Bak, kendinde az bir ışık görse onu güneş gibi telakki ediyor. Az bir kuvvet verse uluhiyet dava ediyor. Az bir zenginlik verse karunlaşıyor. Tezkiye bunun tersi. Var mı kemal? Kemalsizlikten geliyor bu. Var mı kudret? Acizden geliyor. Bir çocuğun gözünün yaşını döktüğü an herkesin etrafında pervane olduğu gibi. Bunu güçle yapmaya kalksa iki tokat yer. Talimat verse. Gözünün yaşını döktüğü an aczinin son noktası. Herkes ne yapıyor? İtibar edebiliyor. Gınasını da en büyük zenginliğimiz fakirliğimizden geliyor. En fakir mahluk kimdir? İnsandır. En zengin eşrefi mahlukat odur. Fakirlikten zenginlik. Dördüncü katvede kulli şeyin helikun illa veçeh. Bu son nokta. Her şey helak olucudur. Her ne olursa olsun. Ama her şeyin Allah'a bakan cephesi daim ve bakidir. Allah'la münasebetli olan, Allah'la irtibatlı olan noktalara kuvvet verin diyor. O mayalanıyor. Mesela ayna. Yani güneşe döndüğü an cilvesi içerisine girer. Aldığı nur bir başka karanlık yere götürür, orayı da aydınlatır değil mi? Şimdi sırtını dönse, koca bir ayna güneşe sırtını dönmüş, küçük bir ayna ise güneşe yüzünü dönmüş. Güneşin cilvesi onda tecelli eder. Aynen bunun gibi bütün hayat, diyelim dünya namına, nefis namına, arzu ve iştah namına geçerse hiçbir kıymeti yok. Dünyevi bir saltanattır, biter ve tükenir, gider. Ama Allah'a bakan veçe, Allah'la irtibatı olan noktalar, dünya durdukça durur, ahirette de bizim yoldaşımız olur. Bakın Selahaddin Osmani, Osmanlı sultanları, bunlar dünyayı idare etmiş insanlar. Bugün onlardan kalan eserler, bak bunlar dindar insanlar. Bütün insanlığa medeniyet götürmüş, çalışkan insanlar değil mi? Faziletli insanlar. Bugün onların ayakta kalan örnekleri, hatıraları hangileri? Camiler, medreseler, tekkeler ve zaviyeler. Bak bazıları yıkılmasına rağmen devlet onları onarıyor. Tekrar ihya edip iade ediyor. Niye? Yaptıkları işlerin Allah'la münasebetli olan veya o noktadaki ağır basanların Allah muhafaza ediyor. Rejimler geçti üzerinden onlara zararı yok. Ama diğer saltanatları gitti. Evleri gitti. Değil mi? Hakimiyetleri gitti. Değil mi? Namları, şerefleri bak unutuldu. Ama Allah'la münasebetli olan noktalar, mabetler ayakta duruyor işte. Vakıf malları. Bak dikkat edin. Tekrar onlar çıkıyor. Bak buranın aslı vakıfmış. Kaç defa el değiştirmiş. Hatta Müslümanlara yasak koymuşlar. Vakıf malı alınmaz, satılmaz. Kim almış onları alıp satmayınca? Ecnebiler almış. Ecnebilerin aldığı yerlerde biz hizmetkar olarak çalışmışız. Tabi. Sonra kaç defa el, şimdi biz tekrar alıyoruz. Kaç defa el değiştirdi, tekrar alıyor. Ama bir bedel ödedik biz. Neden? Almayın, satmayın da koruyun demektir. Alınmaz, satılmaz anlamı odur. Zayi etmeyin. İcabını yerine getirin. Hürmet edin. İltifat edin anlamınadır o. Alınmaz, satılmaza bakmış, almamışı satmamışız abi. Hürmet etmeyince başkalarının eline geçmiş. Ve onlar ne kadar ucuza satmışlarsa o kadar da ne yapmışlar? Mükafat almışlar. Millet alıp satamayınca, değil mi? Herhangi birine satan memur ucuza satmışsa da devletten mükafat almış o zamanlar. Şimdi ne oluyor? Aynı yerlerde buranın sahibi geldi gördü. Gerçi onun döneminde vakıf malı değil, daha veliyatı vakıf. İstanbul'un surların içerisinde zaten yarısından çoğu Haremin-i Şerifi'nin vakfıdır. Geldi baktı, Allah Allah dedi. Bu da dedi bizim babamız döneminde aynı bura böyle hizmeti ifa ediyordu. İlim Emek Cemiyeti ilk defa burada konuşuldu. Burada karara verildi, karar verildi, burada kuruldu. Süleyman Yalçınlar profesör, Ayhan Songarlar, Nevzat Yalçıntaşlar talebeyken gelip burada hadis dersleri öğrenirmiş. Evet. Demek iş gene aslına döndü. Hani her şey iptidası, intihası birbirine uyar ya, mebdeyle müntaha. Gözleri doldu gitti. Çok memnuniyetle buradan ayrıldılar. Gelirmiş o zaman şeyin Süleymaniye'nin baş imamı Nazif Çelebi burada oturuyor. Yaşlı da bir insan hoca efendi. Evinden buraya kadar gelir. Burada abdest alır. Tekrar abdestini değiştirir. Bir sütlü kahve içer. Beraber sabah namazına giderler. Kılarlar sonra gelirler burada. Kerahat vakti geçene kadar hadis okurlarmış. Böyle bura bir irfan mektebi olarak ev değil. Öyle devam etmiş. Hatta bizim Ahmet Şahin Hoca biliyorsunuz müezzinlik yapmış Süleymaniye'de ve Sultanahmet'te. İşte onun böyle meşrutalarında kalırlarmış da. Yani ne insanlar tarih kaydetmiş. Böyle bazen hoca efendiler ayda bir, 15 günde bir bazı namaza gelemezler. Ya yaşlıdır ya ihtiyar hastadır. Hiç unutmam diyor ki caminin de baş imamlarında o zaman. Ahmet Efendi oğlum gel. Onlar gelmeyince ben namazı kıldırıyorum diyor. Şimdi müezzinim. Al oğlum bakayım şu emaneti. Hayırdır hocam? Al al al. Hocam bu ne? Ben iki vakit gelmedim ya bu ay. Evet onun ücretidir oğlum. Al bunu cebine koy. Sen kıldırdın. Şimdi yerine şimdi imam tutuyor. Kendi tişört satıyor orada. Tabii. Tabii. Evet. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı dinledik arkadaşlar. Şeyin Fatih Camii'nin restorasyonundan sonra orada bir konuşma yaptı hatırlıyor musunuz? Bana dedi arkadaşlar dedi burada imamlık yapacak olan insanlarda aranan vasıflarla ilgili ecdadın vasiyetini getirdi. Arşivden çıkartmış getirmişler. Fatih Camii'nde bir insanın imamet vazifesini yerine getirebilmesi için aranan şartlar, ecdadın koyduğu şartlar. Bak mütevazı için söylemiyorum diyor adam. Ben Diyanet İşleri Başkanınızım. Bende o vasıflar yok kardeşim demiş. Evet. Bende o vasıflar yok. Ben layık değilim diyor. Tevazu kabul etmeyin bunu diyor. Vaka bu. Şimdi kaide getiriyor. Bak şeyde Afyon'da müftülerin toplantısında bunları konuştular. Bu ülkenin İslamiyet noktasında geri kalmasının Müslümanların din noktasında Allah korusun cahil kalmasının müsebbibi biziz diyor adam. Diyanettir diyor. Açık ve net. Öz eleştiri yapalım diyor. Devletin hiçbir kurumu Türkiye'nin her tarafına kılcal damarlar gibi bizim kadar sokulmamıştır. Köylerde bile biz varız. 128 bin personeli varmış. Ordu her köyde yok. Polis her köyde var mı? Yok. Maliye var mı? He? Yok. Ama her yerde cami var. Peki ne yaptık? Ne yaptık diyor yani. Üstadımız da şöyle bir onlara dokunmuş ya. O zaman 40 bin kişiymiş. Üstad biraz ağır, insafsızlar diyor. Sizin mesleğiniz, sizin davanız medreseden çıkmış bu eserde, ben niçin yalnız bıraktınız diyor. İlgilenmediniz diyor üstadımız. Sizin mesleğiniz, sizin davanız ya. Buradan size cemaat hazırlıyoruz biz. İman olmasa bir adamda namaz olur mu? Niçin bana, beni yalnız bırakıp bu davamda yani müstakil hareket ettiniz diye üstadımız biraz onlara dokundurmuş. Çok üzülerek yani. Bugün Diyanet İşleri Başkanımız bunu nazara veriyor. Bak bir şey getirecekler. Kanun çıkarıyorlar şimdi. Vaiz efendiler haftada bir defa vaaz yapıyor, maaş alıyor değil mi? İmamlar da 5 vakit namaz kıldırıyor. Şimdi bunu da konuşuyorlar. Sistem ona göre kurulacak. Ya her gün bir yerde vaaz edecek. İmamlar kadar mesai ayıracaklar. 2. İmamlar her namazı kılıp gitme yok bundan sonra. Sabah namazını kıldırıp gidecek. Öğleden bir saat evvel camide olacak. Yatsı namazı bitene kadar hizmet mahallinden ayrılmayacak imamlar ve müezzinler. Haklı mı adam? Vazifesi. Hadis öğretsin, fıkıh öğretsin, Kur'an-ı Kerim öğretsin kardeşim. Yani Allah böyle bir nimet, böyle yetenekli bir insan nasip etmiş. Çok güzel projeleri var. Yani çok da güzel o konuşmayı hepinizin dinlemesini arzu ederim. 4 idrak tutulması. İdrakimiz buralarda kalmıştır, tutulmuştur, durmuştur diye 4 safhada Türkiye'nin geliştiği noktalarda bizim nasıl geri kaldığımızı anlatıyor adam. Köylerden şehirlere geçişler oldu diyor. Durduk orada. İlgilenemedik. Takip edemedik bu göçü. Ondan sonra Avrupa'ya insanlar icap etti, gönderdik. Değil mi? İhtiyaç hasıl olunca devreye girdik. Önce imamlarımız, hocalarımız gidecekti onlarla beraber. Nesil kaybettik diyor. Bir demir perde yıkıldı. Diyanet olarak biz de bu yıkılışta bize düşeni yerine getiremedik. Orada da çok geri kaldık. Bugün artık global bir dünya, ticaretler ortak değil mi? Şeyler kaldırılıyor söyleyin. Sınırlar kaldırılıyor. Biz hala yerimizde sayıyor, çok geriden geliyoruz diyor. Bu bedellerin hesabını Allah bize sorarsa hiçbirimiz cevap veremeyiz diyor. Kısaca bu anlamda güzel konuşma yaptı. 4. hatvede kulli şeyin halikun illa veçeh dersini verdiği gibi nefis kendini serbest ve müstakil de bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavet kendine bir isyanı taşır. Çünkü Allah korusun terazinin kefesi o büyüdü mü birileri küçülecek. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir. Mefkuttur, hadistir, madumdur. Hiçbir şey kendi namı hesabına ayakta duramaz. Hayatiyetini devam ettiremez. Hiçtir bir o. O bir hiçtir. Ama Allah'ın desteğiyle, yardımıyla, onun avine inayetiyle ayakta durur. Değil mi? Rızkı devam eder, sağlığı devam eder, hidayeti devam eder. Esas müessir Allah'tır. Ama insan ne yapıyor? Kendini müstakil bir canlı olarak kabul ediyor. Yani müessir kabul ediyor, müteessir kabul etmiyor. Fakat manayı harfiyle, yani Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın, Sani-i Zülcelal'in esmasına aynadarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Manayı harfiyle baktık mı değer ve kıymetimiz var. Manayı ismiyle baktık mı hiçbir değer ve kıymetimiz yok. A'nın kendi başına bir değer ve kıymeti yoktur. Yalnız başına manayı ismiyle. Peki başkasına yardım noktasında yanına bir B getirin. Oldu ab. Yani Farsça su. Abdest el suyu demek Farsça. Abdest. Deste el. Şimdi dolayısıyla bak B koydum yanına bir manaya hizmet etti. Başkasının manasına yardım ediyor. Kendi zatında hiçbir özelliği olmuyor. Buna ne örneği veriyorduk biz? Enaniyet. Ben yaptım. Hayır Allah yaptırdı. Benim çocuğum ben terbiye ettim. Allah terbiye etti. Benim bahçem Allah'ın saltanatı ve mülkü. Hep bunlar yani fuzuli ifadelerdir. Bugün benim dediğimi 10 kişi benim dedi, 1000 kişi gitti. Gene mülk Allah'ın ona kalacak. Bu tarla hakkında kaç kişi dövüştü mücadele bu İstanbul şehri hakkında? İlk kazmayı vuran nerede? Ha şimdi bize geçmiş. 100 yıl sonra, 200 yıl sonra mülk Allah'ın arkadaşlar. Biz Rabbimize muamelatla, defterle gideceğiz. Servet burada kalacak. Askerlik yapana ne veriyorlar? Tezkere. Bak evrak veriyor o kadar. Askerlik yapan tüfeği götürebilir mi? 10 başı ise 10 kişi, arkadaş askerliğin bitti, sen de götüreyim. Nereye götürüyorsun ya? Al evrağını git. Üniversiteyi bitiren ne veriyorlar? Bir evrak veriyorlar değil mi? Okulun yani kasasını masasını götürebilir mi? Nasıl mezun oldum diye. Hayır hayır. Aynı. Onun devleti, onun serveti, onun silahı hepsi Allah'ındır. Herkes Allah'a neyle gidecek? Evrakla, amel defterine yani. Ha, kapalı çarşının altınları burada. Hiç eksilmiyor ha. Gelen bırakıyor. Niye? Ya Allah'ındır mülk. Ama yıllarca benim diye bir yığın insan üzerinde mücadele etti. Ya muamelatla Allah'a gittiler. Mal burada. Altın saftır, çok akıllı adamı yoldan çıkarır. Saf altın var ya. Kendi saftır ama çok akılları yoldan çıkarıyor. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Şu makamda tezkiyesi ve tatiri şudur ki vücudunda Adem, Adem'inde vücudu vardır. Vücut sahibi olmak istiyor mu? Kendi nam hesabımıza yokluğumuzu kabul edeceğiz. Hep Allah'ın mülkü, onun serveti. O esas vücut odur. Kendine müstakil gözüyle bakıp da varlığımıza güvendik mi sağlığımızı koruyamıyoruz ya. Benim gözüm diyor, bozuluyor, arıza yapıyor, doktora gidiyor. Senin gözün bozma. Benim saçım diyor, dökülüyor, engelleyemiyor arkadaşlar. Senin saçın da dökülmesin. Bu kadar aciziz. İşte bu aziyet esasında gınaya gitme. Kendimizin varlığını bir kenara atmakla Rabbül Alemini bulma. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Ben ayakta duracağım. Ta ayakta durmanın şartlarını nasıl yerine getireceğiz? Bahar lazım. Dünyanın dönmesi lazım. Atmosfer lazım. Beynin mekanizmasının çalışması lazım. Bunlar bir iş. Bunlar mucizeyle yapılan işler arkadaşlar. Ben ayakta duruyorum demek ne kadar ayıp bir şey. Allah beni ayakta tutuyor. Kayyumum o. Bakın şimdi. Yani vücudu şahsine güvenip mucid-i hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu nihayetsiz zulümat Adem ve firaklar içinde bulunur ve boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibül vücudu bulan her şeyi bulur. O var, her şey var. Haşa, onu kabul etmezsek hiçbir şey de yok. Hatimeyi de okuyalım, dersimiz bitsin burada. Şu aciz, fakir, şefkat, tefekkür tarikindeki dört katmenin izahatı, hakikatin ilmine, şeriatın hakikatine, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz, şöyle ki, evet şu tarik daha kısadır. Aciz, fakir, şefkat, tefekkür tariki daha kısadır. Çünkü dört katvedir. Dört adım sonra Rabbül Alemin'in marifetine kavuşma, ibadet noktasında teali ve terakki etme, füyüzat alma cihetiyle dört katve, kısadan. Nasıl aciz elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'e verir. İnsan kendi nefsinin varlığının aciziyetini bilse, değil mi? Peki bu güç, kuvvet, kemalat nereden geliyor? Bende yok bunlar. Ha, veren biri var. Vereni hemen bulur. Halbuki en keskin olan, en keskin tarik olan aşk, diğer meslek ve meşreplerde, nefisten elini çeker fakat maşuk-u mecaziye yapışır. Peki aşk ne yapıyor? Kendinden vazgeçiyor mu? Bana bunu bir veren var diyor. Baba mı? Anne mi? Servet mi? Devlet mi? Mesela. Değil mi? O mecazi aşklar da onu yoruyor yani, dolandırıyor. Halbuki nefsinde aziyeti ve zafiyeti düşünse, aşk yerine aciz yoluna girse, hakikaten varlığının bir hiç olduğunu, değil mi? Etten kemikten bir ibaret, bir varlık olduğunun farkında. Bu güzellik, bu kemalat nereden geliyor o zaman? Rabbül Aleminden. Oraya hemen intikal edebiliyor. Aşkta ise dersin başında ifade ettiğimiz gibi şey var. Kasır var, talep var, menfaat var. Yani o ölüp gittikten, o yok olup gittikten, o aleminden sönüp zevale gittikten sonra hakiki şeyle, diyelim mabutla irtibata geçiyor ama herkes bu hendeyi, bu yolu yani sağlıklı bir şekilde geçemiyor. Bazıları kalabiliyor orada, evet. Buralara girdiğimiz için teferruata fazla şey yapmıyoruz. Hem şu tarik daha eslemdir. Demek birincisi çok kısa. Hemen acziyetini hissettiyen Rabbi ile irtibata geçebiliyor. Bir de çok selametli. Yani garajı virajı yok, rahatlıkla gidiyor. Çünkü nefsin şatahat ve bala pervazane davaları bulunmaz. Şimdi evine, servetine veya diyelim bir güzelliğe ve kemalata aşık olan bir insan, onun zevalini gördükten sonra Cenab-ı Hakk'a gitmesinde selametli yol biraz ne yapabiliyor? Tıkanabiliyor yani. Kuvvetli bir sebeple insan yolda kalabiliyor. Çünkü aciz ve fakir ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki haddinden fazla geçsin. Acizle işin içine girdiğinden dolayı o zaman o maş, zahiri, mecazi şeylerde, güzelliklerde bir kemalat görmüyor. Hem bu tarik daha umumi ve cadde-i kübradır. Bir de bu yolda herkes gidebilir. Aşk yolunda herkes gidemiyor. Çünkü kainatı ehli vahdetül vücut gibi huzuru daimi kazanmak için idama mahkum zannedip la mecidillahu hükmetmeye veyahut ehli vahdetü şuhud gibi huzuru daimi için kainatın isyanı mutlak hapsinde hapse mahkum ve tahayyül edip la mecidillahu demeye mecbur olmuyor. Bak bunlar da şimdi ne yapıyorlar? Cenab-ı Hakk'ın yani marifetini kazanmak için kendilerinde huzuru engelleyen alemi inkar ederek veya unutarak Rabbül Alemin'e intikal etmeye çalışıyorlar. Halbuki üstadımız ne buyuruyor? Bu yolda herkes gidemez. Gidenler zaten tıkanmış. Nasıl adam mevcudatı inkar etsin ki? Yemek yemese acıkacak. Biraz yürüse, dinlenmese ikinci adım atamayacak. Yaşlandığı zaman dünya ona ağır geliyor. Nasıl bu dünya yok, rızıklar yok, sağlık yok diyecek ki? Bunu diyen insan bunların onlara temas ettiğinde o adamı zafiyete götürmeyen, tesir altına almayan insanlar bunu diyebilir. Hem dünyanın içerisinde yaşa, hem onlardan ihtiyacımızı giderelim, hem onlara muhtaç olalım, hem de bu dünya yok, varlığı yokluğu misavi veya unutmaya çalışalım. Çok zor. O makama çıkmayan, yani iki gün yemek yemeden, yemezse acından ızdırap duyan, doktora gitmediğim sağlığını tehlikeye atan, değil mi? Dinlenmediği zaman ikinci gün ayağa kalkamayan insan dünya yok diyebilir mi? Bunu diyenler, o makam sahipleri onlar. Yemese açlıktan rahatsızlığı yok. Anlatabildim mi? Kendine ait özel hayatta şey yaptıkları için, makamlar olduğundan dolayı dünya onlara müessir değil. Onlar ona tesir ettiğinden dolayı o insanlar diyebilir. Bunlar parmakla sayılı insanlardır. Bu yol cadde-i kübra olamaz yani. Cadde-i kübra işte bu acziyet yoludur. Yani herkes bu yolda gidebilir. Kim olsa olursunuz, hangi mahluk olursa olsun zaaf vaziyini bilir. İnsanla tefekkürle bunu kolay yakalar. O zaman huzuru daimi kazanmak için meşakkatli yollara girip mevcudatı inkar etmeye veya unutmaya ihtiyaç yok. Mevcudat onun Allah'ın varlığını engel teşkil etmez. Tefekkürüne mani olmaz. Hem mevcudatı kabul eder hem de Rabbul Aleminden irtibata geçebilir diyor üstadımız. Bizim yolumuzu böyle açmış. Fakat bu iki meslek arasında biri vahdetül vücud, diğeri vahdetül şuhud. Vahdetül şuhud, vahdetül vücuda göre üstadımız daha emniyetli, daha selametli buluyor. Ama o genel yola göre, umumi yola göre de çok nakız kalıyor bunlar. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an affettiğinden, o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten azlederek, Fatır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip, Esma-i Hüsna'nın mazhariyet ve aynadarlık vazifesinde istimal ederek, manayı harfi nazarıyla onlara bakıp, demek onların yani inkar etmeleri, unutmalarını biz de nasıl yapacağız? Yani manayı ismiyle kabul etmeyeceğiz. Manayı ismiyle hiçbir şey kendi zatında, kendi mahiyetinde bir kıymeti yoktur. Ama Allah nam hesabına, onun varlığı, onun sanatı, onun esma-i ilahi tecellisi nam hesabına büyük kıymetler, büyük vazifeler deruhte edebilir. Hemen örneğini verelim, derste bitiyor. Mesela en fazla verdiğimiz örnek diyelim ki şunu Türkiye haritası olarak kabul ettik. Değil mi? Desem ki herhangi bir kardeşime ya bana İstanbul'u göster. Ne diyeceğim? Aa burası İstanbul abi diye. Şuraya bir nokta kor değil mi? Nokta İstanbul'u gösterir mi? Gösterir. Peki burası İstanbul mu Allah için? He? Neyi var buradan İstanbul'un? Köprüsü var mı? Köprüsü var. Kim köprüye para verip de satın alacak? Bakma hiç bir siyah leke İstanbul'u gösteriyor. İşte manayı harfi bu. Mana ismiyle bak burada İstanbul'u kabul ediyor. Zorlanıyor. Hayır. Her şey Cenab-ı Hakk'ı göstermekte bir nokta gibidir. Kendinde hiçbir özelliği yoktur. Ben çalıştım, ben ettim, ben bildim. Hayır, Allah bildiriyor. Allah çalıştırıp Allah ettiriyor. Bu sözde hiçbir kıymet, bir siyah nokta gibidir. Ona güvenilmez. Ama Allah'ı göstermekte o siyah nokta büyük vazife ifa eder. Bir noktanın İstanbul'u gösterdiği gibi ben yaptığımı mana harfiyle değerlendirirsek, ben biliyorumu Allah'ın sanatı gözüyle bakarsak, ben bu evi yaptığımı Allah'ın malikiyeti nokta nazarından bakarsak, Rabbi göstermekte büyük bir iş. Ama ben yaptım dersek hiçbir kıymeti yoktur. Üstad bu dersi orada veriyor. Evet. Bir cümle kaldı. Demek ki mahlukatı Allah hesabına, mahlukatı kendileri hesabına hizmetten azlederek, kendileri hesabına, Fatır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip, Esma-i Hüsna'nın mazhariyet ve aynadarlık vazifesinde istimal ederek, manayı harfi nazarıyla onlara bakıp, mutlak gafletten kurtulup, huzur-u daimiye girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. İşte Cadde-i Kübra bu. Her nesnede, her şeyde Rabbul Aleminin rahmetini, hikmetini, adaletini veya diyelim merhametini okuyabiliyorsak, değil mi? Görebiliyorsak kudretini, o zaman her bir nesne bizim için Allah'a giden bir yol, bir kitaptır yani. Elhasıl mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek manayı ismiyle bakmamaktır. Allah rızası için El-Fatiha.